Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Elhamdülillah iyiyiz. Senenin sonu yaklaştıkça gündemler hızlanmaya başladı.
Evet.
Toplantılar, farklı oturumlar, farklı organizasyonlar. Yani en çok konuşulan mevzu asgari ücret. Ondan sonra Merkez Bankası'nın son hafta yapacağı para politikası kurulunun yapacağı toplantı. Bunlar en fazla üzerinde konuşulan mevzular. Bir de tabii artık enflasyon, asgari ücret, politika faiz oranı, bunların ekonominin muhtelif kesimlerine olan etkileri. Çünkü yıl sonu geldikçe enflasyonun kaç çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı netleşti. Bunun nasıl yönetileceği ile alakalı çokça konu başlığı var gündemde. Önce nereden başlamak istersiniz, size sorayım.
Şimdi gelecek hafta Merkez Bankası'nın evet, son toplantısı. Dolayısıyla bunun üzerinden konuşabiliriz.
Evet, beklentinizi alayım hemen direkt, hiç lafı dolandırmadan.
Beklenti %2,5-25
250 baz puan
indirim bekliyorum.
Yani diyorsunuz ki 50'den 47.50'ye gelir.
47.5'a gelir.
Tamam. Bunun etkisi ne olur? Yani sizin diyelim öngörünüz
bunun bu. Bunun etkisi sadece en önemli tarafta moral etkisi olacak. Yani artık evet biz enflasyonda mücadelede her ne kadar istediğimiz seviyeye gelmemiş olsak bile mesafe kat ettik. Dolayısıyla bu noktada adım atmaya başlıyoruz. Çünkü bu adımda özellikle reel sektörü düşününce çok değerli hale gelecek.
Evet. İşte orada dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Yani gazetelerin tabii manşete çekme biçimleriyle konuşmanın kendisi arasında habere okutabilmek
için. İşte o kadar oluyor maalesef. Yani
habere okutabilmek için önemli. Enflasyonda mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız diye. Şimdi bunu bakınca hani içeriğini okumadan insan önce şunu söylüyor. Nasıl yani? Bugüne kadar öncelikli değil miydi? Başka bir şey mi vardı? Ne oldu diye sorası geliyor. Sonra içeriğine bakınca yani vatandaşımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz odur. Dolayısıyla enflasyonla şu an mücadele konusunda elimizden gelen her şeyi yapmak için adımlar atıyoruz. Soru şu. Evet, yani enflasyonla mücadele konusunda özellikle iki çeyrektir ekonomiyi küçülten bazı adımlar atıldı. Niye? İşte bu faiz oranlarıyla kimse yatırım yapmıyor. Yatırım yapmadığı için konut ve ev istisna oradaki ilginin ne olduğunu daha sonra tartışırız. Yani diğer alanlarda özellikle sanayide kapasitede daralma var, tüketimde daralma var. İnsanlar yani enflasyon kaygısıyla ellerinde para varsa gidip onu mala bağlıyorlar ama genel anlamda ekonomi küçülüyor. Taraftan ihracatımız az da olsa artarken ithalat şu ana kadar sabit kaldı gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte özellikle kur böyle devam ederse ithalat tarafından nereye doğru evrilir onu çok fazla bilmiyoruz. Yapılması gereken ve en çok konuşulan konuların başında o geliyor. Yani atılması gereken adımlar çoktu, atılmadı mı ya da atılanlar henüz daha etkisini göstermedi mi diye bir onu bir tartışalım. Çünkü az önce söylemiş olduğunuz mesaj çok önemli. Yani artık mücadelede farklı bir noktaya geldik. Yani faiz indirimiyle beraber enflasyonda kalıcı düşüş eğiliminin, yani enflasyon artış hızındaki düşüş eğilimini göreceğiz diye bir ifade kullanırız.
Şimdi Merkez Bankası tarafında yapılacaklar yapıldı. Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarında, satırlarında bunu da görüyoruz. Yani biz yapılması gereken sıkılaştırma noktasındaki şeyleri yaptık. Tabii bunu söylerken ikinci bir adres var. Mali politikaların da bunu destekliyor olması lazım. Orada tabii bir deprem gerçeği yaşadık. Depreme bağlı olarak harcamalar devam ediyor. Tabii fark edilmese bile kamuoyunda yatırımlarda da ciddi kısıtlamalar var. Ama bunların henüz yeterli olmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra yeni kaynaklar aranıyor. Vergiye benzer şeyler. Bunların bir kısmı gündeme geldi. Sonra vazgeçildi biliyorsunuz. En çok tartışmaya neden olan kredi kartları üzerinden alınacak vergi konuşulmuştu. Ama vazgeçildi. Bir de diğer taraftan da vergi tahsilatlarında da istenen şeylerin olmadı. Yani vergi tahsilatlarında da gecikmelerin olduğu gerçeği de zaman zaman Mehmet Şimşek dile getiriyor. Hal böyleyken mali tarafta adımlar atılması bekleniyor. Bir de tabii algı, oluşturulan algı da önemli. Özellikle insanlar bu araçlara çok fazla önem atfediyor. Yani kamu araçlarının, hele hele çakarlı olanların, işte İstanbul'da yaşıyoruz. Bir yerden bir yere giderken trafikte siz tıkanmışsınız, yanınızdan çakarlı lüks araçların geçiyor olması algı olarak devletin tasarruf yapmadığı gibi bir algıya neden oluyor. Tabii bunun da algı yabana atılır bir şey değil, çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bunun da enflasyonun kontrol altına alınmasında, düşmesinde bir maliyeti de var. Hele hele dün birlikte katıldığımız FOYDER, TMA, Türkiye'nin bir konferansı vardı yıllık. O konferanstaki panelist misafirlerden biri Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı'ydı. İsterseniz onun söylediklerinden gitmekte yarar olabilir. Birincisini ben söyleyeyim.
Bir bununla sanayici bağlantılı olarak, evet, o değerlendirme.
İnanç eksikliği. İnanç eksikliğini özellikle vurguladı. Bu algıyla birlikte düşünmek lazım zaten. Yani tasarruf ediyorsak bu araçlar niye vızır vızır geçiyor diye bir eleştiri her yerde gündeme geliyor.
Şimdi o inanç eksikliğinin tabii en önemli unsurlarından bir tanesi, bir değişim yönetiminde biz bunu zaman zaman şirketlerde de kullanıyoruz ya. Değişim yönetiminin olabilmesi için öncelikli olarak bir konunun ivedi, acil olduğu konusunda ortak kanaati oluşturmanız gerekiyor. Yani herkesin sadece kanaat değil, ona inanması gerekiyor. Acilen bizim o konuyu değiştiriyor olmamız lazım. Şimdi bizim en öncelikli değişmesi gereken başlığımız ne? Cevdet Yılmaz'ın söylediğinden hareketle enflasyonun şu anki gidişatıyla sürdürülebilir olma şansı yok. Yani her anlamda işletmeler bir taraftan sıkıntıya giriyor, ülke sıkıntıya giriyor, gelir dağılımı bozuluyor. Dolayısıyla acil olarak değişmesi gereken husus enflasyonun bir an önce düşürülmesi. Burada mutabakat var mı? Vardır. Yani istemeyenler var mıdır? Yani özellikle böyle dönemlerde rantiye diyebileceğimiz, paradan para kazanan, elindeki likiditeyi farklı yerlere değerlendirerek herhangi bir risk almadan ciddi paralar kazanan insanlar istemiyor olabilir. Ama genel anlamda baktığımızda sürdürülebilir olmadığı için onların da istemiyor olması icap eder. İkinci adım ne? İkinci adım da şu. Tamam, hepimiz inanıyoruz enflasyonun düşmesi gerektiğine. Kim yapsın sorusu. Kim yapsın sorusunun hepimiz buna katkı sağlamak zorundayız. Zaten şu an özellikle bu birazdan da gireceğimiz konu asgari ücretle alakalı mevzuda tartışma şu. Yani evet, asgari ücretle geçinen insanlara fedakarlık yapması söylenirken başka insanlar ne yapıyor? Yani gelirinden vergi ödüyor mu, gelirini kısıyor mu, harcamasını kısıyor mu ya da farklı şeyler yapıyor mu? Devlet bunların kayda içerisine alarak her şeyi yapıyor mu? Onun ötesinde de kamu bu harcamaları yaparken, yani insanlar bu daralmayı yaşarken kamu harcamalarında ne yapıyor? Buradaki işte o ivedilik hissini inanca dönüştürecek adımlara ihtiyaç var. Kanaatimce orada hem gözün önünde olanlar hem olmayanlar, ya olanlar anlatılamıyor ya da olanların neye hizmet ettiğiyle alakalı gerçekten bir duruşta sıkıntı var. İşte herkesin kafayı taktığı çakarlı arabalar ya da işte çakarlı arabaların hepsi ne hikmetse Avrupa'nın bir ülkesinin en popüler markalarından bir tanesi. Yani. Niyesi ya da ikinci popüler markası. Üçüncüsü, dördüncüsü yok yani. Ya ben mesela açıkçası şu dönemde şeyler bekledim. Çokça tok bekledim.
Evet, ben
çokça
de aynı
tok yok yani ortalarda. Yani hızlı bir şekilde bir yayıldı, insanlar kullanıyor. Her sitenin otoparkında görüyorsunuz, caddelerde görüyorsunuz. Fakat kamu tarafında kamu plakalı çok az. Yani çok az. Dolayısıyla bu görüntüyü de yönetmek gerekiyor diye şey yapmak istedim. O inanç konusu biraz daha derinleştirin isterseniz. Ne kastediyor onu söyleyen kişi?
Onu söyleyen kişi şunu kastediyor. Yani enflasyonun düzeleceğine, işlerin rayına oturacağına ilişkin olarak insanlar evet ya artık bu rayına girdi. Tabii bunu şey olarak bakmak lazım. İş adamlarının, ki Kocaeli sanayi bölgesi Türkiye'nin en önemli, en büyük firmaların sanayi tesislerinin olduğu bölge biliyorsunuz. Oradaki eğer iş adamları bu noktada bir inanca sahip olamıyorsa onların kararları zaten, yani sanayi, ekonominin aktörlerinin en önemli aktörleri de sanayiciler, büyük şirketler. Eğer onlar bu noktada bir inanca sahip değilse doğal olarak enflasyonun devam edeceği, bunun kısa vadede çözülemeyeceği gibi bir yaklaşıma gidebilir. Ama bunun yanı sıra söylediği başka şeyler de var. Yani adım adım söyleyecek olursak inanç eksikliğini söyledi. Bunun yanı sıra kurun bu şekilde sabit, uzun süre sabit kalmasıyla ilgili şeyler vardı, eleştirileri. İnovasyon ve kültürle ilgili söyledikleri vardı. Yine çok gündemde olan Concordato'nun piyasadaki algısını özellikle vurguladı. Hatta şunu söyledi, çevremize baktığımızda konuşulan kadar Concordato olmadığını görüyoruz dedi. Ama herkes özellikle iş dünyasında aman dikkatli olun. İşte sıkıntıda olan firmalar var. Her an Concordato gerçeğiyle karşılaşabilirsiniz diye.
Kendini gerçekleştiren kehanet.
Evet, evet. Ama bunların konuşuluyor olması piyasanın birbirine açtığı kredileri de daraltıyor. O da bir gerçeklik. Tabii en önemli unsurlardan bir tanesi de günümüzdeki ana gündem asgari ücretin ne olacağı, asgari ücretin ne olacağı şu anlama geliyor kendisinin ifadesiyle. Asgari ücretin belirlenmesine bağlı olarak tüm çalışanların %85'inin buradaki artışa göre kendi ücretlerinde ona göre hizalanacağı oransal veya işte rakamsal olarak, o da yani asgari ücret ki yılda bir kere belirlenen, zaman zaman iki kere belirlendiği de oldu. Yani şunu büyük oranda tüm Türkiye'deki ücret seviyelerini etkileyen bir gösterge olarak dikkate almamız gerekiyor. Yine ihracatla ilgili söyledikleri vardı. İhracatta özellikle mesela Avrupa daraldı, Afrika'ya gidelim falan deniyor ama bizim farkında olmadığımız bir gerçeği söyledi. Avrupa ülkeleri Afrika ülkeleriyle karşılıklı ticaret anlaşmaları yapmış. Dolayısıyla onlar gittiklerinde o anlaşmalar çerçevesinde kendilerini avantajlı kılan bir konuyla gidiyorlar. Biz gittiğimiz zaman Avrupa, eğer Afrika ülkeleriyle, ki çoğunda olduğunu düşünmüyorum, karşılıklı bir ticaret anlaşması yoksa ciddi vergilerle karşılaşıyoruz. Bu da en önemli handikaplardan bir tanesi ki Afrika'daki
alımımızda. Makinal tüfek gibisiniz yani, bir nefes alarak da isterseniz.
Bu üzerinde tekrar tartışırızsın, görüşlerinizi de alacağım da söyle eksik bir şey kalmasın diye tamamlamaya çalışıyorum söyledi. Bir de Concordato'ya bağlı olarak not almışım, onu da söyleyeyim, sonra siz değerlendirin. Çantalı hukukçular.
Evet, çantalı hukukçular o hazırlık kısmında sizin görmediğiniz diye belirtiyor.
Evet.
Aslında görüyoruz hepimiz.
Görüyoruz biz.
Yani görmemek mümkün değil çünkü özellikle yani biraz böyle yüksek piyasa borcu ya da banka borcu olan bütün firmalar neredeyse kapılarına bir çantalı hukukçu dayanıyor. Olmasa bile, piyasa borcundan haberdar olmasa dahi her mecliste, her ortamda oradaki özellikle vurgulanan şey şuydu. Concordato sürecinin ne kadar hızlı kotarılabileceği ile alakalı bir algı oluşturuluyor. Ve bu algıda insanların ilk sıkıştıklarında hemen gidebilecekleri ile alakalı bir başlık olarak önlerine düşüyor. Benim orada en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Size de onu sormak istiyorum. Yani panelistlerden bir tanesinin işte önümüzdeki dönemde, yani asgari ücreti çok konuşuyoruz ama önümüzdeki dönemde zaten karanlık fabrikalara geçeceğiz. Yani bunun o kadar önemli olmadığını, ben bunu yorumlayarak söylüyorum, önemli olmadığını. Dolayısıyla teknolojiye, dijitalleşmeye, sayısallaşmaya, tırnak içerisinde özellikle o kelimeyi kullandığı için dikkat çekmek istiyorum, önem vermemiz gerektiği, dolayısıyla yani bu asgari ücreti ve diğer mevzuları bu kadar konuşmanın da çok anlamlı olmadığını ifade ettiğinde aynı panelist, yani diğer panelist, sanayici olan panelist şöyle dedi: biz günlük işlerimizi döndürmekte para bulamıyoruz. Ne dijitalleşmesinden, ne sayısallaşmasından, ne robotlaşmasından bahsediyorsunuz siz. Bunlar öyle akşamdan sabah olacak şeyler mi? Bizim toplam yatırımımızdan daha büyük yatırım isteyen şeyler. Yani söz çok kolay da uygulaması çok zor. O benim çok hoşuma gitti. Yani gerçekten insanlar bir taraftan can derdini, hani koyun can derdinde, kasap et derdinde derler ya. Bir taraftan bu işin işte ayın sonunda insanların maaşını nasıl ödeyeceğim, tedarikçilerin parasını nasıl ödeyeceğim, rakiplerimin önüne nasıl geçeceğim diye sürekli böyle tek ayak üzerinde kıvranan onca iş adamı varken, bir de bu işin dışında olanlar, özellikle bu işe yani kıyısından köşesinden kendisine yer açarak hizmet satmak isteyenlerin böyle üst perdeden yaklaşması, ben yani kendimize danışmanlık yapıyoruz ama o tavrın ne kadar sakil bir tavır olduğunu, sakat bir tavır olduğunu o da çok net görüyorsun. Yani evet, hayatın bir gerçeği, dünyanın dijitalleştiği ortamda sen bundan geri kalamazsın, beri olamazsın. Ama nasıl sorusunun cevabı yok. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çektim o mevzu.
Evet, önemli bir konu. Yani neticede bugün firmalar finansman sıkıntıları nedeniyle, ki onun rakamlarını da verdiler, 2500 işçisi olan bir firmanın yılbaşında 200 işçiyi çıkarma hazırlığı yaptığını ifade ettiler. Yani bunlar çok akla ziyan rakamlar. Baktığınız zaman oransal olarak neredeyse %8, %9 işçi çıkarma şeyi var. Bunların ekonomiye yansımaları mutlaka olacak. Yani firmalar kaynak noktasında, yani faiz oranlarının geldiği seviyeler, yani yıllık 50-60 seviyelerinde ancak kredi bulabiliyorlar. Bu da bankacılık sisteminde makul seviyede. Bir de bunun, eğer bankalardan değil de faktöringe gittiği zaman bir 20 puan daha koyuyorsun üzerine. Orada yol bittiyse maalesef gayri resmi mekanizmalar var. Tefeciler dediğimiz. Orada %200'lerin konuşulduğu rakamlar var. Yani bu oraya giden firma eğer bu girdaptan çıkamıyorsa artık bir daha yaşama şansının olmadığı söylenebilir. Belki biraz dünkü toplantı finansal yapılandırma, finansal ve operasyonel yapılandırma derneğinin bir toplantısıydı. Bu iki bağlamda tartışmaları düşündüğümüz zaman bir finansal yeniden yapılanma, bir de Concordato alternatifi olarak değerlendirmekte yarar var. Finansal yapılandırma biliyorsunuz banka kredilerinin yeniden yapılandırılması ve bankalar nezdinde, yani birden fazla bankanın, bir veya birden fazla bankanın olması durumunda, hele daha çok banka varsa, bir bankanın liderliğindeki bir çalışmayla firmanın banka borçlarının ödenebilir halde ve firmayı yaşatarak vadeye yayılması, yeni kredi verilmesi de dahil buna yalnız. Yani sadece mevcudu yapılandıralım, ödemesi dönem verelim diye değil. Tabii bu açıdan bakıldığında, ki orada bir bankacıyla da panelistlerden de konuştuğumuz zaman bankaların çözüm odaklı yaklaştıklarını görüyoruz net olarak. Diğer taraftaki bu Concordato ve çantalı avukat mevzusu ciddi sıkıntı. Bir de bankalarda, biz de zamanında bankacılık yaptığımız zaman o algının aynen devam ettiğini görüyoruz. Yani bir firma Concordato'ya gittiyse onun hayatta kalma şansı %10, %20'dir diye bir algı var.
Daha düşük.
Daha düşük de olabilir. Biz yine bu şekilde söyleyelim. Tabii bu şu anlama geliyor. Eğer Concordato'yu tercih ettiyseniz, ki orada davranışsal ekonomi açıdan bakıldığında iş adamının oradaki duygu durumu da oldukça belirleyici. Şimdi firma sıkıntıya girmişse, daha önce benzer şeyleri de yaşamamışsa, doğal olarak psikolojisinin bozulması söz konusu. Daha önceki hakaretlere uğramış olabilir, utanç duymuş olabilir, mahcubiyetleri olabilir. Bu duygu durumundayken bir de faizler burada, hele hele Concordato'ya gidildiğinde sanki hiç artık faizden kurtulmuş gibi bir yaklaşımla ve canın istediği zaman derken, işte orada 23 aylık bir süreç var, her şeylerin iyi gittiği takdirde alabileceği azami süre olarak dikkate alırsak, bu süreç içerisinde kurtulabileceğini varsayarak bir tarafta da tehdit de alıyor olabilir. Çok kolay avukatlar tarafından ikna edilebilir.
Şimdi ama burada tabii avukatlara suçlayan bir moda girmeyelim, ama bir realite var. Olduğu gibi anlatılma noktasında, özellikle kötü tasarlanmış Concordato çalışmalarında en çok gördüğümüz husus ne? Şirketi korumaya alırken ortağı, yani kefalet imzasını ya da o anlamda korumanın alınması, şemsiyenin doğru çizilmemiş olması, açılmamış olması, yani çerçeveyi doğru çizmemekten dolayı bazı şeyler dışarıda kalıyor. Hepsinden önemlisi de o süreç içerisinde eğer ben mevcut borçlarıma ödeme yapmayacaksam, birileri de bana güvenme noktasında sıkıntı, ben malı nasıl tedarik edeceğim?
Evet.
Orada güzel ifadelerden bir tanesi vardı, onu da bankacı söyledi. Dedi ki, bir taahhüt firmasının, bir müteahhitlik firmasının,
evet,
tergin teminat mektubu almak zorunda olan bir müteahhitlik firmasının Concordato ilan ederek aslında ne yaptığını oturup bir kere daha düşünmesi gerekir. Yani bunu biz canımız yandığı için değil, anlamsız bulduğumuz için. Yani sana her gün teminat mektubu lazım, her gün ihaleye gireceksin, her gün işte geçici kesin avans mektubu vereceksin ve Concordato ilan ettiğinde kim kiminle nasıl yürümeyi düşünüyorsun şeklinde, böyle sektörel anlamda da oturup insanların iyi düşünmesi gerektiği anlamda da bir şey var. Şimdi diyeceksin, yani haklı olarak şunu diyeceksin, hem Foyder üyesi olup, Foyder'in anlamı ne? Finansal ve operasyonel Yapılandırma Profesyoneller Derneği.
Operasyonu ihmal ediyor insanlar, evet, genelde. Onun altını iyi çizmek lazım. Finansal sonuçtur. Asıl operasyon. Dolayısıyla avukat operasyon tarafında bir tecrübesi olan bir şey değildir. Bu finansal sonuçta da hangi operasyonel hatalardan geldiğini ortaya konup orada çözümlerle birlikte, ikisinin birlikte, yani iki kanat gibi düşünmek lazım. Bunlardan birini ihmal ederseniz neticede istediğiniz noktaya gidemezsiniz. Benzer bir şey de...
Operasyondan önce de bir şey daha var aslında. Onu, yani belki derneğin isminin değiştirilmesi de önerilir. Strateji. Çünkü strateji. Olmadığı yerde operasyon ve finansal yeniden yapılandırmanın anlamı ne? En tepede bir stratejiye ihtiyaç var. Yani stratejiyi doğru kurgulamadıktan sonra yapacağınız o operasyonel ve finansal yeniden yapılandırmada bir yerde eksik kalabilir. Onun için çerçevenin çok böyle daha büyük çizilmesi ve daha büyük resme bakılması icap eder diye ben de buradan kaskı sağlamış olayım.
Müteahhitlik için söylediniz ya. Hı-hı. Daha önce yaşanmış bir başka şey daha var yıllar önce. Onu da söylemek isterim. Bir kuyumculuk firması da Konkordato'ya gitmişti.
Evet, o...
Ama gittiği anda satışları bıçak kesilir gibi durmuştu. Yani kim eşine, bir yakınına vatan firmanın markasını taşıyan bir takıyı hediye edebilir?
Kötü tasarlanmış şeyler var. Yani burada farklı sektörlerden gerçekten sonradan ya biz ne yaptık dedirten uygulamalar, yani bazılarına geri dönüşler oldu ama bazılarına geri dönüş de olmadı. Yani
evet.
Süreç Konkordato'nun koruyucu şemsiyesinden çıkıp tasfiyeye, iflasa kadar giden süreler oldu. Dolayısıyla bu konuların özellikle insanların gündeminde olması, burada bir farkındalığın olması çok değerli. İşletme sahiplerinin yani ilk duyduklarında hoş gelen bu hususların gerçek anlamda işte
kurtuluş gibi olsun. Gelen diyelim.
Can yanınca kurtuluş gibi duran şeyin aslında uzun vadede baktığınızda bugünün çözümü yarının problemidir bakış açısıyla. Bugün çözüm gibi gelen, insanın hoşuna giden şeylerin uzun vadede, uzun uzun yıllarda oluşturmuş itibarı yerle bir etme konusunda nasıl kötü örneklerinin olduğunu da bakmak icap eder. Alınacaksa bu bir haktır. Yani bu bir haktır. Kanunen tanınmış bir haktır. Bütün gelişmiş ekonomilerde
var. Ve ihtiyaçtır.
İhtiyaçtır. Hatta yine dünkü şeyden örneklerden bir tanesi panelistler mi söyledi yoksa başka birisi mi söyledi? Diyor ki yani liberal ekonomilere baktığınızda bir insanın Konkordato'ya gitmesi ya da bir şirketin tasfiye etmesi çok kötü bir şey değildir. Önemli olan geride bıraktığıdır. Hatta örnek olarak da Trump'ı verdi. 6 kere batmış bir adam şu an Amerika'nın başında. Tam bir tüccar yaklaşımıyla yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bir şekilde geçmişteki insanlarla o mevzuatın sağlamış olduğu o koruma iyi değerlendirmek lazım. Bizdeki temel problemlerden bir tanesi gene aynı yere geliyoruz. Enflasyon yüzünden biz bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu sene alamadığın bir parayı gelecek sene dediğinde o para enflasyon kadar yok olmuş oluyor.
Yok olmuş.
Dolayısıyla
servet transferi oluyor.
Bir servet transferi yok oluyor. Öbürü sen zaten onu telafi edemediği için sen de yok oluyorsun. Dolayısıyla yani bunun getirmiş olduğu sıkıntılar. Yoksa öteki türlü yani enflasyonun %1, %0.5 olduğu ülke Japonya'da bir yerden alacağın 3 sene sonra alsan ne kadar zarar etmiş olabilirsin ki? Maksimum %3 zarar etmiş olabilirsin. Bizdeki sıkıntı bu. 2 senede bütün sermaye bitiyor.
Evet.
Bütün her şey bitiyor.
Bir de şu var tabii. Amerika'daki bakış açısı şirketler var. Şirket iflas ettiyse yeni şirket kurup hayatına devam edebiliyor.
Evet.
Buradaki bizdeki temel fark da şu. Bizdeki iflaslarda ya da Konkordato'larda şöyle bir gerçeklik
var. Şahıs iflas ediyor
bizde. Şahıs iflas ediyor ama servet de şahsın üzerinde, borçlar şirketin üzerinde. Eğer siz şirketten alacaklıysanız paranız batıyor. Dolayısıyla o ayrımı da gözeterek
şahsın
değerlendirmek lazım.
Şahsın üzerinde olsa gene bir şekilde alınıyor. Başka yerlere kaydırılmış olduğu için yani şirketin... Den oluşturulan servet yani şirketle ilişkisi, işte imza ilişkisi, kefalet
veya
ilişkisi
aile
olmayan,
diyelim daha evet, doğru belki.
Yani özellikle kayınbiraderler, baldızlar burada çok ön plana çıkıyor. Soy isimleri de tutmadı, kan bağı da yok. Dolayısıyla bu tip böyle yaklaşımlar var ama gerçek olan şu. Yani işletmelerin kredibil olduğu, işletmelerin yaptığı faaliyetle halka açıldığı, kredi kullandığı bir ortam. Bizdeki bu kefalet mevzu da biraz abartılmış vaziyette. Yani sermaye olmadığı için şirketlerde, servetler şahıslarda, küçük sermayeli şeyler yapılar ve borçlar şirkette. Dolayısıyla ne yapmış bankacılık sistemi? Kefalet diye bir kavramı sıkı sıkıya koymuş. Sadece kendisi de yetmez, daha makbul olan birisinin kefaleti denmiş. Bu aslında yani proje bazlı finansmanı da engelleyen bir husus. Bu hep bu programlarda da geçmişte de çok söyledik. Bizde proje mantığı, yani bütün işlerimiz aslında proje yönetim mantığıyla ele alabilsek daha stratejik, daha doğru işlere kanalize olma şansımız var. Ama biz böyle aşure yapmayı sevdiğimiz için, her şeyi bir arada olmasa sevdiğimiz için dolayısıyla stratejik yaklaşım orada çok mümkün olmayabiliyor. Yani şu dönemde bakıyorum, mesela küçülmesi gereken firma yani ağır meselesi yapıyor, utanç meselesi, ya diyor ben nasıl küçülürüm diyor. Küçülmen gerekiyor yani, küçülmen gereken yerde küçülmen gerekiyor. Büyümen gereken yere hazırlanmak açısından.
Veya geleceği yoksa artık firmanın, o firmayı kafaman tasfiye etmen lazım veya satman lazım.
İnsanlara da zarar vermeksizin.
Evet tabii yani tasfiye etmek. Eğer bu şekilde düşünürse zarara girmeden çok önceden tedbirini alabilir. Satabilir zaten. Türkiye'de holding mantığının temel şeyi nedir? Holding çatısı altındaki firmaları alırsınız. Taşırsınız, yatırım yaparsınız, sonra halka arz edersiniz veya tamamen satar çıkarsınız. Büyük gruplarda örnekleri var bunların. Şey olarak, evet. Somut örnekleri var burada, bilmiyorum.
Biraz da yani asgari ücret mevzuna, yani bu tartışmalar devam edecek. Yani özellikle işveren ve hükümetten şu ana kadar herhangi bir açıklamanın olmaması işçi tarafını biraz kızdırmış gibi gözüküyor. En son işte yapılan açıklamada da gördük. Yani 30 bin lira sınırında bir talep var kendilerinin, özellikle
Türk işin
satın alma gücündeki kaybın telafisiyle alakalı. Önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız. Herkesin gündeminde bu. Yani işte gittiğimiz firmalar, danışmanlık yaptığımız firmalarda da en çok zorlandığımız hususlardan bir tanesi şu: asgari ücret sadece asgari ücreti belirlemiyor, bütün ücretleri belirliyor. Evet. Dolayısıyla yani herkes şu an bütçesini hazırladı, bekliyor. Fakat ne derler, modüler bir sistemle. Bir yere zam geldiği zaman asgari ücrete gelen zam diğer ücretleri nasıl etkileyecekle alakalı herkes simülasyonlarını hazırlamış bekliyor. Dolayısıyla yani Ocak ayının sonuna kadar süre var. Nasıl olsa maaş sonunda veriliyor ama özellikle daha ilk aydan bütçelerin sapma ihtimalini de şu an görmüş vaziyetteyiz. Onu bir not olarak düşelim. Onun oradan şeye geçelim. Suriye mevzuna geçelim biraz. Yani Suriye bizi nasıl etkileyecek? Cumhurbaşkanımızın Mısır ziyareti vardı. Oradaki işte ilgiye alakalı o D8 zirvesinin yapıldığındaki, yani Türkiye'nin oradaki konumu ve bundan sonraki süreçte en fazla, ki piyasalarda özellikle bugünlerde borsada en fazla iniş çıkışlara sebep olan hususlar Suriye'deki gelişmeler. Yani Amerika ve İsrail'le ne kadar sıcak temasa gireceğiz ya da ne kadar uzak kalacak haberler. İşte Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor, bakıyorsun borsa aşağı ya da yukarı gidiyor. Trump bir açıklama yapıyor, borsa yukarı gidiyor.
Yani Trump tüm dünya etkileniyor.
Tüm dünya etkileniyor de biz özellikle, yani ismimiz zikredilerek, hatta Cumhurbaşkanı ismi zikredilerek, işte o sıkı işini bilen bir liderdir gibi cümleler kurunca da tamam diyoruz ama daha önceden de bu cümlelerden sonra yediğimiz kazıklar vardı. Burada enteresan bir haber var, onu ben şey yapayım, hem dışarıyla alakalı. Özellikle bu Rusya'da ya uygulanan ambargoda Gazprom Bank'a bir ambargo vardı. Türkiye'de bundan etkileniyordu. Enerji Bakanı'nın bir açıklaması var. ABD Türkiye'ye Gazprom Bank yaptırımından muafiyet tanıdığını belirtti diye bir haber var. Tabii bunun etkileri önemli. Çünkü bizim özellikle bu gaz alımlarda, verimlerde bu da şeye işaret ediyor. Yani Trump döneminde olay biraz daha ticari bakılacak, biraz farklılaşacak gibi. Sanki onun ilk işareti gibi duruyor. Hem Suriye hem bu konuyu bir değerlendirir misiniz?
Trump'ın derdi zaten Rus gazını bırakın, bizim kaya gazımız var, artık bizim gazımıza dönündü ki en büyük ihracatçılardan biri oldu, başardı. Yani amacına erişti. Onun dışında da Ukrayna savaşını da bitirmek istiyor. Bu da önemli bir şey. Yani Trump özellikle kendi ülkesine taşıma, üretimi kendi ülkesine taşıma gibi stratejik bir hamle yapmış durumda. Bakıldığı zaman uzun vadede, yani bizim 2030'da Amerika, Çin'in Amerika'ya geçip en büyük ekonomi olacağını öngörüyoruz ya, genelde öyle bir öngörü var. Şimdi Trump'ın bu stratejisi yoğun olarak bakılırsa, şöyle düşünün, finansal herhangi bir sıkıntısı olmayan bir devlet var. Dolayısıyla üretimi kendi ülkesine çekmekte sıkıntı yaşar mı? Hele hele günümüzde işte teknolojinin, karanlık fabrikalar, robotik süreçler falan dikkate aldığında çok daha hızlı ve çok daha verimli bir sanayi kurup sadece kendi içinde değil, dünyayla rekabet edebilir bir konuma gelme ihtimali var. Böyle bir süreçte bizim kendi içimizde baktığımız zaman bir kere şunu biliyoruz. Çin'e ciddi bir vergi uygulayacak. Avrupa'ya da bir vergi uygulayacak. Ama dünyanın hepsine vergi uygulaması söz konusu olamaz. Bize orada bir fırsat kapısı açılabilir Amerika ile ticari ilişkiler noktasında. Yatırımlar da gelebilir. Hatta dünkü toplantıda, ayaküstü sohbetlerde Amerikalı yatırımcıların Türkiye'de varlık yönetim şirketi ve faktüring şirketi satın almak için çaba gösterdiklerine ilişkin paylaşımlar da vardı. Bunlara bakıldığı zaman yani Türkiye'ye yatırımların gelmesi söz konusu olabilir, fırsat doğabilir. Bir de aklıma bunu söylerken bir televizyondaki uluslararası ilişkilerde uzmanlaşmış bir hocanın lafı gündeme geldi. Amerika ölçeğinde Mehmet Şimşek üzerinde. Mehmet Şimşek gidip Amerika'da bir takım görüşmeler, toplantılar yapıyor. Ancak masada 22 kişi varsa bunun 20'si Yahudi. Hele hele bizim buradan hareketle İsrail politikamız Gazze'de ve çevremizde olup bitenler açısından bakıldığında da bu da önemli handikaplardan bir tanesi olarak duruyor maalesef. Siz evet. Ne dersiniz?
Yok, önemli bir handikap olarak duruyor. Yani ama bir taraftan da şunu görüyorum. En dikkat çeken genellikle biliyorsunuz yıl sonu yaklaştığında özellikle uluslararası büyük rakamları yöneten fonlar gelişmekte olan ülkelerden çıkar. Yani yılı kapatırlar, karlarını yazarlar.
Primlerini alacaklar.
Evet. Alırlar. Yeni yıla o şekilde başlarlar ki biz carry trade şeyinde yani kurun sabit olduğu, faiz getirisinin çok yüksek olduğu bir ülke olarak son 6-7 aydır hatta 8 aydır çok ciddi bir anlamda bunların hedefi haline gelmiştik. Burada normalde yılın sonuna yaklaştığında azalır buradaki bakiyeler. Fakat enteresan da geçen haftalarda baktığımızda hem borsaya hem de devlet iş borçlanma kağıtlarına yabancı ilgisi artıyor. Çok hızlı hareket ettikleri için yani evet kalıcı paraları zaten portföy yatırımlarına o gözle hiç hoş bakılmaz yani. Kalıcı değil çünkü yani. Bugün gelir yarın satar çıkar gider. Ne olduğunu bile anlayamazsınız. Piyasayı allak bullak eder. Fakat sene sonu yaklaşmasına rağmen hala alım yönünde tavır gösteriyor olmaları özellikle 2025 yılında bu Suriye mevzununda bir şekilde işte Amerika-İsrail bandında arka tarafta işte Suriye'yi kendi lehlerine özellikle petrol bölgelerini kontrol altında tutan yönetmeye çalışan etnik kimliklerle yapılacak mutabakatlar, uzlaşmalar yani Suriye'yi bir bütün olarak görebilme ve onu sağlayabilme adımları Türkiye açısından fevkalade önem ifade eder. Şu an özellikle iş adamları tarafında işte biz de müsiyattaki yapı içerisinde işte Suriye'yi yakından inceleyen, irdeleyen bir alt komisyon oluşturuldu ve oradaki bütün gelişmeleri inceliyor. Çünkü bir Libya örneği var. Libya'da inanılmaz bir duruş sergiledik. İnanılmaz destek verdik. Fakat sonraki süreçte bir şekilde yani tam böyle istendiği kıvamda olunamadı. Yani oradaki o ekonomik ilişkiler Batılı'nın çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu şey biz ne hikmetse duygusallığımıza bize bir şekilde lütfen dinleyiciler hoş görsünler yediriyorlar yani. Biz aradan bir şekilde bertaraf ediliyoruz. Suriye mevzuunda hem oradaki insanlarla olan gönül bağımız, coğrafyamıza yakınlığı, geçmişteki olan yani siyasi, ekonomik, kültürel bağlılıkları da düşünerek o yapılanmada daha aktif rol almamız gerektiği konusunda çok net bir duruş görüyorum ben. İnşallah o duruşu devam ettiririz.
Evet, bunun bir fırsattan öte bir zorunluluk da var yani bakıldığında oradaki yapılacak yatırımlar. Şimdi en son dikkatimi çeken İngiltere 50 milyon sterlin Suriye'ye yardım yapıyor. Yani bu ya, duyduğumuz ya ne iyi falan dersek de bunlar arkasında mutlaka bir ajanda vardır. Bir şey isteyeceklerdir. Bu yardımın yardım diye yapılan açıklamanın altına baktığınız zaman borçtur veya %10 milyonu yardımdır, 40 milyonu borçtur gibi. Dolayısıyla çok uyanık olmak önemli ama bu önemli bir karar vermiş müsiyat. Belki diğer iş adamları, dernekleri, örgütleri de TÜSİAD'ı dahil herkesin oraya ilgisinin artması, orada neler yapılacağını görmesi ve oraya hani biz sömürmeye gitmeyeceğiz neticede. Oranın imarı şart. Çünkü oranın imarı ve oradaki normal hayata dönüş bizim içimizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de kendi ülkelerine dönmesini sağlayacak. Dolayısıyla her yönüyle bakıldığında önem arz eden bir konu.
Buradaki dramatik gelişme de şu oldu. Geçen hafta da biraz değinmiştik hatırlarsanız. Yani daha önceden bir şekilde göç meselesini, göçmenler meselesini ya da sığınmacılar meselesini diline dolayanlar şimdi her taraftan, yani ideolojik olarak bağımsız olarak her taraftan insana şunu söylüyor. Ya zaten çalıştıracak adam bulmakta zorlanıyorduk. Şimdi ne yapacağız?
Evet.
Yani bu çok ciddi bir problem olarak önümüze geldi. Bu da daha radikal anlamda bizim özellikle üniversite seviyesine gelmeden daha önce insanlara meslek kazandırabilme, oradaki o becerileri önceden keşfedip oraya yönlendirme konusunda yeniden yapmamız gerekir ama sanki cinle şişeden çıktı, bir daha cini şişeye sokmak kolay gibi durmuyor. Fakat ona acil ihtiyacımız var. Çünkü nitelikli eleman konusunda zaten dünyanın tamamında problem varken biz nitelikli ve niteliksiz eleman bulmakta zorlanır hale geldik. Yani bir şekilde bu ülkenin bir göç politikasının olması, nitelikli şeyi bozmayacak, kültürel yapıyı bozmayacak, buraya gelip buradaki dengeleri allak bullak etmeyecek, kendi gelişmemiş kafalarınız vakti zamanında Almanya'da şurada burada bize yapıyorlar diye aynı noktaya geldik ister istemez. Evet. Çünkü nüfus yaşlanıyor, çalışacak olan genç nüfusa ihtiyaç var ve bunu siz kendi doğurganlık oranlarınıza karşılayamıyorsanız, eğitim sisteminiz insanları teknik anlamda orta ve alt kademe iş yapacak insanlardan uzak ediyorsa, işsiz ama hiçbir şey yapmayan, hiçbir işi beğenmeyen, bir de biliyorsunuz artık şu an jenerasyon şeylerinden dolayı sabahleyin bir radyo programında dinlerken dikkatimi çekti. İnsan kaynaklarıyla ilgili birisi diyor ki yani şu anki gençler bir ay içerisinde yeni iş arayışına giriyorlar diyor. Ya daha geldin, ne olduğunu bile anlamadan niye iş arayışına giriyorsun? Çünkü dış dünya çok bu anlamda tahrik edici. Cazibesi çok yüksek. Sanki daha iyi işler dışarıda bizi bekliyormuş gibi. Özellikle yetişmiş insanımızın, eğitimli insanımızın yurt dışında sanki her şeyi böyle güllük gülistanlıkmış gibi algılamalar ve birbirlerini bu anlamda motive etmeleri de ciddi bir problem bizim açımızda.
Evet.
Ne diyorsunuz? Süremiz az kaldı. Konu başlıklarına baktığımızda gerçi yani şu an istatistiklere falan konuşmanın bir anlamı yok. Senenin tamamlanmasına şurada bir hafta 10 gün kaldı. Tam 10 gün kaldı. Dolayısıyla bu 10 gün içerisinde en önemli şey asgari ücretle yine Merkez Bankası'nın belirleyeceği, para politikası kurulunun belirleyeceği politika faiz oranı çok önemli bir başlık olacak. Ama şu bir gerçek, biz 3. çeyreği de küçülerek geçireceğiz, öyle gözüküyor.
Evet.
Dolayısıyla teknik anlamda baktığınızda kitaplarda 2 çeyreğin üzerine bir çeyrek daha geldiği zaman teknik resesyon anlamına geliyor. Bir de enflasyon var. Yani resesyon, evet. Durgunluk, enflasyon. Enflasyon, onun başka bir kavramı var. Stagflasyonu hatırlar mısın? Vakti, evet. Zamanında bir rating şirketinin başındaki kurmuştu, Türkiye stagflasyona girecek denildi. Linç edilmişti. Ama şu an fiili durum enflasyonu düşürmek için hem enflasyon yüksek hem de durgunluğa girdiğinde bu bizim bazı tedbirleri daha da hızlandırmamız gerektiğini çok net bir şekilde söylüyor bize.
Evet.
Buyurun. O zaman bitirelim programı. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Haftalık gelişmeler, iç ve dış gelişmelerin ekonomiye yansımalarını dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.